Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Safa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhaba.
Deprem konuşuyoruz 3 haftadır. Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ardından çeşitli süreçlerle beraber takip ettiğimiz, yakından takip ettiğimiz bir süreçti. Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Çok geniş bir alanı etkiledi deprem. Ben de sahada, deprem bölgesinde saha gözlemleri, insanlarla, depremzedelerle, afetzedelerle görüşme imkanı buldum. Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, evet, ilçelerine ve Antakya'ya gittim. Tabii manzara çok, gerçekten tarif edilmesi çok zor olan, belki sayılarla ifade ediyoruz depremin etkilerini, şu kadar bina yıkıldı, bu kadar insan hayatını kaybetti, ama onun neden olduğu duyguyu tarif etmek biraz zor. Yaşıyorsun onu sahada, deprem bölgesinde, özellikle Antakya'ya gittiğin zaman onu görebiliyorsun. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Şimdi devletin bir şekilde depremzedelerin hayatlarını sürdürmelerine imkan tanıyacak altyapı yatırımlarını hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Hem maddi hem manevi olarak devletin sahada bütün kurumlarıyla, bütün bakanlarıyla var olduğunu, STK'ların da aynı şekilde bu sürecin, bu yaraların hızlı atlatılması, sarılması anlamında sahada olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki diğer meseleler de bu sırada devam ediyor.
Evet.
Şöyle ben bir baktım, epey bir devlet başkanı seviyesinde ve Dışişleri Bakanı seviyesinde Türkiye'ye geçmiş olsun ziyaretleri var. Çok belki yakın zamanda gördüğümüz Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Yine iki gün önce Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi, evet, ziyaret etti. Evet. Bu tabii sadece deprem bağlamında bir geçmiş olsun ziyareti gibi okundu, ama uzun zamandır iki devlet arasında bir gerginlik söz konusuydu. Ama bir taraftan da normalleşme sürecine yönelik adımlar atılıyordu. Çok fazla ilerlemeler kaydedilmemişti. Bu önemli bir ziyaret. Türk dış politikasında da bir süredir zaten normalleşme yönünde bir eğilim söz konusuydu. Onun dışında birçok devletin dışişleri bakanları Türkiye'ye gelerek geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletiyorlar. Depremle ilgili uluslararası kamuoyunun ilgisi hala çok canlı. Bir taraftan yardım fonları oluşturuluyor. Dünya Bankası yine yardım bir fonu açtı. Öte yandan Birleşmiş Milletler'de böyle bir fon açıldı. Avrupa Birliği bir yardım fonu toplantısı yapacak. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin yine destekleri, maddi destekleri devam edecek. Proje bazlı destekler devam edecek. Yani hızlı bir kalkınma süreci bekliyor Türkiye'nin önünde. Bir taraftan da seçimler var. Onu da yakından takip ediyor uluslararası kamuoyu ve iç kamuoyu. Bu hafta önemli başlıklardan bir tanesi de bununla birlikte Ukrayna konusuydu ki biz, evet, bu programda biraz Ukrayna'yı konuşalım istiyoruz. Gelişmeleri, benim saydığım gelişmelerin üzerinden değerlendirmeler yapalım, ama Ukrayna Savaşı'nın bir yılını doldurduğunu görüyoruz. 24 Şubat'ta başlamıştı Rusya'nın operasyonları. Bu yıl itibariyle, bu ay itibariyle de artık birinci yılını doldurmuş durumda. Epey bir değişiklik de söz konusu oldu tabii. Bundan sonra Ukrayna Savaşı nereye doğru gider? Uluslararası toplumun hala en birinci gündemi. Bu hafta tabii biz depreme odaklandığımız için çok bu konuyu tartışmadık Türkiye'de, ama bütün dünyada manşetleri ve televizyonları, tartışmaları, açıklamaları bu konu belirlemişti. Bütün neredeyse uluslararası dergiler bu konuya ayırdılar sayfalarını. İstersen öncelikli, evet, olarak depremi konuşmaya devam edelim. Dış politika bağlamında biz konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta diğer boyutlarını konuşmuştuk. Yani depreme rağmen Türkiye'nin gündemi devam ediyor dış politikada. Hatta Suriye'de yapılan operasyonlar var. Terörle mücadele devam ediyor. Neler söyleyeceksin? Evet. Deprem sonrası diplomasi trafiği devam ediyor. Sonrasında da Ukrayna'ya geçelim, evet, istersen.
Tabii Türkiye büyük bir felaket atlattı.
yüzyılın, hatta işte Maraş bağlamında baktığımızda 500 yılda bir olabilecek büyük bir deprem silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Yeni depremler de olmaya maalesef devam ediyor. Artçılar da söz konusu. Ancak tabii bir şeyi ifade ettin sen. Türkiye yeniden yapılanmaya, yaralarını sarmaya da çalışıyor. Bu anlamda hem kendi öz kaynaklarını kullanırken hem de uluslararası destek de görmeye başladı. Hem Dünya Bankası hem de ifade ettiğin gibi Avrupa Birliği Donörler Konferansı yapacak. Bunun ötesinde birçok ülke doğrudan çok ciddi yardımlar yapıyor. Türkiye, Katar gibi yine çeşitli körfez ülkelerini benzer şekilde gördük. Tabii deprem diplomasisi dediğimiz bir süreç de hayata geçti. Özellikle işte Mısır Dışişleri Bakanı'nın son ziyaretini de bu bağlamda değerlendirebiliriz. Evet. Sen de ifade ettin, Türkiye ile Mısır arasında bir normalleşme çabası vardı ama bu diğer örneklerde olduğu kadar başarılı bir şekilde götürülemiyordu. Makas daha ayrı noktalardaydı. Gerçi depremden önce de Sisi ile Erdoğan bir tokalaşmış ve futbol diplomasi dediğimiz bir süreci Katar emirinin himayesinde, arabuluculuğunda daha doğrusu söz konusu olmuştu. Ama şimdi Dışişleri Bakanı'nın, Mısır Dışişleri Bakanı ziyareti önemli. Ardından ben şeyleri de takip etmeye çalıştım. Mısır Dışişleri Bakanlığı çeşitli açıklamalar da yayınladılar. Onları okudum. Orada yeniden bir mekanizma kurulması ve Türk-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi için neler yapılabilir? Bunun masaya yatırılacağını ifade ettiler. Bu önemli. Buradan tekrardan olumlu bir sürecin hayata geçireceğini, depremin bir bu anlamda basamak olarak kullanılacağı anlaşılıyor. Tabii Türkiye'nin depremle mücadelesi, yaraların sarma çabası devam ederken terörle mücadele de senin söylediğin gibi bir yandan devam ediyor. Irak ve Suriye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği son 2-3 günde çok önemli operasyonlar söz konusu oldu. Özellikle Şişli'de gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinden, organizatörlerinden bir isim Suriye'de etkisiz hale getirildi. Yine Haseki'de PKK'ya bağlı bir unsur bir anlamda siyah harekatıyla etkisiz hale getirilirken yine Sincar'da, Irak'ta YBŞ'ye bağlı unsurlar bu bağlamda elimine edildi. Özellikle bu Sununi dediğimiz bölgede PKK'nın uyuşturucu üretim merkezinden de sorumlu isimlerin etkisiz hale getirildiğini gördük. Bu Türkiye'nin caydırıcı gücünün devam ettiğini ve depreme rağmen terörle mücadelenin de devam edeceğini bize gösterdi ki PKK da bu deprem sürecini tabii kullanmaya çalışıyor esasında. Önce KCK bir işte sözde ateşkes kendince yayınladı. Buna da uymadılar. Ardından hemen İdlib'de Türk ordusu ve milli ordunun unsurlarını hedef alan saldırılar yapmaya çalıştıklarını da gördük yine Azez hattında. Bunun ötesinde ise muazzam bir propaganda mekanizmasını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki etnik ve mezhebi fay hatlarını tetikleyecek şekilde kara propaganda yapıyorlar. Hani sanki Kürtlere ve Alevilere ayrımcılık yapıldığı, bu bölgelerde onlara yardım gitmediği gibi böyle sanal algılar oluşturup belli anlamda rahatsızlık yaratıp halkı isyana, kin ve nefrete yönelik bir teşvik söz konusu. Tabii bunlar güvenlik önlemleriyle önlenmeye çalışılırken çeşitli dezenformasyonla mücadele açısından da medya ve diğer milli unsurlar çaba gösteriyor. Ama burada PKK'nın deprem sürecini ciddi anlamda kullanmaya çalıştığının altını bence çizmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Evet, şimdi deprem bağlamındaki dış politika gelişmeleri ve güvenlikle ilgili gelişmeler, asayişle ilgili gelişmeler ortada. Ukrayna istersen savaşına biraz odaklanalım.
Evet.
Daha doğrusu Rusya-Ukrayna savaşı. Belki Ukrayna savaşı olarak nitelendirmek de çok mümkün değil. Geçtiğimiz yıl 24 Şubat'ta Rusya uluslararası hukuka aykırı ve gayrimeşru bir şekilde Ukrayna'nın topraklarını işgal etmeye başladı. Öncelikle operasyonun özel bir operasyon olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki durumu iyileştirme ve oradaki Rus azınlığı koruma noktasında olduğu ilan edildi. Ancak daha sonraki günler savaşın çok daha geniş kapsamlı olduğu anlaşıldı. Kiev'i hedef aldılar. Evet. Ancak önce savaşın tabii çok farklı safhaları var.
Doğru.
İlk başlarda Kiev'in düşmesini bekledi. Zelenski hükümetinin istifa etmesini, ülkeden ayrılmasını bekledi. Kukla bir hükümeti Kiev'de başa getirecekti. Böylelikle de Ukrayna'nın önemli ölçüde siyasetini değiştirecekti. Avrupa ile olan ilişkisini, NATO ile olan, Amerika ile olan ilişkisini değiştirecekti. Ancak durum hiç de öyle olmadı. Savaşın ikinci ayında büyük bir strateji değişikliğine geçerek Donetsk ve Luhansk bölgesini daha çok kontrol altına almaya çalışan bir politika izledi. Bu da bu strateji de çok başarılı olmadı bir yılın sonunda. Dört tane bölgeyi bu iki bölgeye ek olarak ilhak etti. Ve bugün geldiğimiz itibariyle tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin askeri sonuçları var. Siyasi sonuçları var, ekonomik sonuçları var ve olmaya da devam edecek. Hala bitmemiş bir çatışma var ortada. Bir uzlaşma oluşmadı. Bir anlaşmaya varılacak ölçüde bir tartışma zemini de henüz oluşturulamadı. Dolayısıyla bu yılda savaşın büyük ölçüde devam edeceğine yönelik bir beklenti var. ABD'nin maalesef pozisyonu çok daha netleşti. İngiltere'nin pozisyonu Avrupa içerisinde çok daha net bir noktaya evrildi. Avrupa Birliği içerisindeki pozisyonlara baktığımız zaman farklılıklar olmakla birlikte Ukrayna'nın askeri olarak daha stratejik seviyelerde desteklenmesine yönelik kararlar çıktı. Bu Soğuk Savaş sonrasındaki en önemli siyasi kriz, jeopolitik kriz Batı ile Rusya arasında. Ben ana başlıkları sayayım, sen her birinde istersen değerlendirmelerini yap. Çünkü Soğuk Savaş sonrasında Rusya ile Batı arasında bir uzlaşı dinamiği ortaya çıkmıştı. Ama bazı noktalarda bu uzlaşının çok da kolay olmayacağı anlaşılmıştı. Gürcistan gibi konularda, Kırım'ın ilhakı 2014 yılında, Suriye'ye müdahale gibi konularda. Dolayısıyla bu savaşın, bu siyasi krizi biraz daha derinleştirdiği ve bunu jeopolitik bir çarpışma ve mücadeleye doğru biraz daha değiştirdiğini gördük. NATO'nun bu dönem içerisinde, geçtiğimiz bir yıl içerisinde yeni bir stratejik konsept ilan ettiğini, bu konseptin içerisinde de Rusya'nın geleneksel askeri bir tehdit olarak yeniden yazıldığını güçlü bir şekilde görmüş olduk. Ekonomik boyutları açısından da tabii hala devam eden sonuçları var. Rusya ekonomisi ciddi zararlar gördü. Batı enerji ekonomisi noktasında ve enerji güvenliği noktasında ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Ama o 2023'ün kışının Batı için, Avrupa için hem maliyetler hem enerji güvenliği açısından zor geçeceğine yönelik beklenti bir miktar da olsa gerçekleşmedi. Ama biz biliyoruz ki hala Batı enerji krizini aşabilmiş değil. Alternatif kaynakları hala ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ne diyorsun? Askeri düzlemde, ekonomik noktalarda ve siyasi bağlamda nasıl bir yıl söz konusuydu?
Tabii savaşın birçok vehçesi var. Temelde Putin'in çok büyük bir hesap hatası ve stratejik hatasıyla süreç başladı. Putin, sen de ifade ettin, bir özel operasyonla Kiev'e, işte bir yıldırım harekatıyla müdahale edip burada Ukrayna ordusunun ciddi bir direnç göstermeyeceğini düşünüp Zelenski hükümetini devirip kendisine kukla bir rejim kurabileceğine inanıyordu. Tüm hazırlıklar da buna göre yapılmıştı. Evet, sınıra asker yığılmıştı. Konvansiyonel bir hareketlilik de söz konusuydu ama yeteri kadar Rus ordusunun hazırlık yapmadığını da sonradan anladık zaten. Çünkü Kiev'deki saldırı başarısız olunca Ruslar konvansiyonel bir işgale bunu dönüştürdüler. Hem Belarus'tan hem kuzey hattından aşağı güneye doğru inmeye çalıştılar. Hem de Kırım'dan ve diğer bölgelerden yukarı doğru ve batıya, batı eksenine doğru ilerlemeye çalıştılar. Birkaç gün boyunca da ciddi ilerleme kat etti Rus ordusu ama ardından savaşın seyri tamamen Ukrayna'nın lehine şekillenmeye başlandı. Bunun birçok sebebi var. Bir defa Ukrayna ordusu dağılmadı. Milli birliğini, bütünlüğünü korudu. Bu çok önemli. Bunu da hesaba katamadılmışlardı Ruslar. Bunun ötesinde Rus ordusu görünenden çok daha başarısız bir performans gösterdi. Komuta kontrolden tut da sahadaki askeri donanım ve yeterliliğe kadar çok büyük zafiyetler gösterdi. Hem karada kara kuvvetler hem de hava kuvvetleri. Çünkü hava hakimiyeti de sağlanamadı Ukrayna'da. Bugün hala Rus ordusu Ukrayna üzerine hiçbir şekilde hava hakimiyeti sağlayamamış durumda. Malum modern savaşlarda siz asimetrik güçlere karşı üstünlük kurmak istiyorsanız öncelikle hava hakimiyetini sağlamanız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Afganistan, Irak işgallerine baktığımızda ilk başta temel amacın hava hakimiyeti sağlayıp ardından işgali ilerletmek olduğunu görüyoruz. Ama Ruslar bu anlamda da başarısız oldular. Dolayısıyla Ukrayna ordusunun da karşı saldırılarıyla önce Kiev cephesinden, ardından Çerniyev ve Sumi gibi bölgelerden çekilmek durumunda kaldılar. Bu dönemde tabii Batı da beklenenin üstünde yardım yapmaya başladı askeri açıdan. Bu sayede daha da güçlenen Ukrayna ordusu işte Harkov bölgesine karşı saldırı yaptı. Rus ordusunu burada bozguna uğratmayı başardı ve nihayetinde de Herson'u hedef aldı ve burada da Dnieper'in en azından kuzey ve batı bölgelerinde kontrolü sağlamış oldu. Tabi Ruslar da buna yanıt vermeye çalıştı. Artık askeri yenilgiyle karşı karşıya kalan Putin komuta kontrol kademesini değiştirdi. Bunun artık bir özel operasyon olmadığını, bir savaş olduğunu kabul etmek durumunda kaldılar. Kısmi seferberlik ilanı söz konusu oldu. Sahadaki insan kaynaklarını artırmaya çalıştılar. Wagner'i bir paramiliter güç olarak destekleyerek sahada etkin kılmaya başladılar. Ve Rus savunma sanayi de ciddi anlamda üretimini artırarak Rus ordusunun ihtiyacı olduğu silah sistemlerini karşılama yoluna gitti. Yine işte Rus ordusunun zafiyet gösterdiği drone ve kamikaze dronlar konusunda İran'la anlaşmak durumunda kaldı. Şimdi Kuzey Kore gibi ülkelerden de çeşitli askeri destekler alarak ama asıl olarak kendi savunma sanayini merkeze alarak bir denge oluşturma çabasında. Coğrafik şartlar da bir denge oluşmasını beraberine getirdi aslında. Şimdi Donetsk'ten aşağıya Hersin'e kadar uzanan o Dnieper Nehri'nin batı ve doğu yakasını değerlendirdiğimizde burada taraflar bir temas hattı oluşturdu. Cepheler belirginleşti ve kış şartlarında savaş bu hatlar üzerinde daha ziyade yıpratma savaşı olarak gitti. Tabii Ruslar savaşın şeklini değiştirirken bir yıkım stratejisini de benimsemeye başladılar. Özellikle Ukrayna'nın kritik altyapısını hedef alan bir uzun menzilli füzeler ve kamikaze dronlar kullanılmaya başlandı. Bu da Ukrayna ordusunun karşı saldırılarını gerçekten zayıflattı. Moral motivasyon açısından da Rusları yeniden en azından bir denge oluşturdu. Çünkü Ruslar yenilgiye uğrayan taraf olarak artık konumlanmışlardı. Evet. Ve neredeyse Ukrayna ordusu acaba Kırım'a kadar girebilecek mi tartışmalar yapılmaya başlanmıştı. Tam bu kritik noktada Ruslar çok yoğun şekilde Ukrayna'nın işte elektrik altyapısını ve diğer altyapısını hedef alarak savaşı en azından dengelemeyi başardılar. Ama şimdi tabii önümüzde askeri açıdan değerlendirdiğimizde Büyük Bahar Savaşı'nın yaklaştığı anlaşılıyor. İki taraf da buna hazırlanıyor. Keza Ruslar asker sayısını artırdılar. Savunma sanayinin daha fazla üretim yaparak imkanlarını genişlettiler. Wagner çok daha fazla sahada etkin. Bununla birlikte Ukrayna ordusu ise batıdan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden çok yoğun silah desteği almaya devam etti. Kademeli bir hava savunma sistemi kurmayı kısmen de olsa başardılar. HIMARS gibi uzun menzilli sistemlerin sayısı çok artırıldı. İşte tank sevkiyatları şu anda artmış durumda. Dolayısıyla iki tarafta bahar aylarının gelmesiyle sahanın uygun olmasıyla birlikte birbirlerine karşı büyük hamleler yapacaklar. Ben iki tarafın da birbirine böyle çok büyük üstünlük kurabileceğini artık bu noktadan sonra düşünmüyorum. Daha ziyade bence bahar aylarıyla birlikte de savaşın şiddeti artacak. Taraflar belli mevziler kazanabilirler karşılıklı olarak. Ama savaşı bir tarafın kazanacağına yönelik bir belirgin bir sonucun çıkması çok muhtemel gözükmüyor. İki tarafın da kendilerine göre güçlü yanları ve zayıf yönleri var. Mesela demografik açıdan Ruslar çok daha güçlü. Nihayetinde çok daha büyük bir ülkeden bahsediyoruz. 170 milyona yakın bir nüfus var. Ukrayna karşısında çok daha fazla sahaya asker sürebilir. Ama Ukrayna'nın da tüm Batı ülkelerinden gelen sınırsız
desteği
silah
var, evet.
Desteği var. Ekonomik açıdan da evet iki taraftarı palandı. Ukrayna zaten savaş sahası olarak yıkıma uğradı ama dışarıdan devamlı maddi yardım
destek
alıyor. Halkının önemli bir kısmı 8 milyon yakın insan ülke dışında yaşıyor. Ruslar açısından baktığımızda ise çok ağır yaptırımlara maruz kaldılar. Tabii beni de yanıltan bir şey vardı. Ben Rus ekonomisinin bu kadar dirençli olabileceğini düşünmemiştim açıkçası. Daha fazla ağır bedeller ödeyebilir diye değerlendirmiştik Rusların. Ama en azından savaşın ilk yılında evet çok ciddi hasar elbette aldı. Ama ekonomik açıdan en azından kendini korumayı başardı. Ama yaptırımların etkisinin orta vadede çok daha ağır olacağını da düşünmek gerekiyor.
Hala kısa vadeli etkinin bakış açın
belki
sabit yani.
Tabii kısmen Ruslar bunu ötelemeyi başarmış olsa da evet. Şimdi orta vadede ağır yaptırımların Rus ekonomisine özellikle de petrol ve doğalgaz sanayisine diğer üretim mekanizmalarını ciddi anlamda etkilemeye başlayacak. Tabii burada bir şeyi de dile getirmek gerekir bence. Çin faktörü. Yani hep konuştuğumuz bir şey vardı. İşte Çin belli bir süre Rusya'nın askeri olarak bu macerasından sonra zarar görmesini bekleyecek. Kendi ittifak ağında Rusya'yı küçük ortak haline çevirip himayesini alacak. Ama Rusya'nın tamamen ağır bir şekilde yenilgi uğratılmasına da göz yumaması gerekir. Çünkü ardından tüm Batı ittifakıyla Çin tek başına yüzleşmek durumunda kalacaktır Rusya eğer yenilgi uğratılırsa. Dolayısıyla bir noktadan sonra Çin artık yavaş yavaş müdahil olmaya başlayacak gibi görünüyor. Zaten Batı medyasına dikkat edersen artık Çin'i hedef alan, Çin'in askeri olarak Rusya'ya yardım etmeye başladığına yönelik haberler dolaşıma sokuldu. Tabi bu Batılı istihbarat örgütleri tarafından dolaşıma sokuluyor. Çin'i şu anda tartıyorlar. Çin'in müdahale olmasını arzu etmedikleri için önleyici hamleler yapıyorlar. Ama bir noktada eğer bahar aylarıyla birlikte savaş ciddi anlamda eskad olur ve Rusya'nın üzerine daha fazla abanırsa Batı bloku, özellikle Anglo-Sakson ülkeler, Çin bence Rusya'yı askeri açıdan da desteklemeye başlayacak diye düşünüyorum açıkçası.
Avrupa'nın enerji kriziyle olan imtihanı,
evet,
ve Türkiye'nin rolü. Çünkü bir yıllık savaş içerisinde Türkiye de çok önemli roller üstlendi. Belki biz tam da bu döneme denk gelen bir süre içerisinde depremi konuştuk ama deprem olmasaydı Türkiye'de bu bir yıllık değerlendirmeler içerisinde Türkiye'ye çok fazla yer verilecekti. Ancak Türkiye depremle ancak
yani Türkiye buradan kilit ülkelerden bir tanesi. İki tarafla da konuşabilen, görüşebilen.
Hala o imkanı var
tek
değil
ülke
mi?
Üçüncü yol dediğimiz bir strateji malum izliyor. İki tarafı aslında Türkiye burada bir barışın hayata geçmesi için mücadele ediyor. Ama Batı blokunda özellikle Amerikalılar, İngilizler ve Kanadalılar, Anglo-Sakson blok çok şahin pozisyonda. Ve Ukraynalılar da Ruslar tamamen çekilmeden masaya oturmayacağız pozisyondalar. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin bu anlamda yapabileceği çok fazla bir şey maalesef görünmüyor. Ama yine de işte esir takası vesaire sivillere yönelik bazı noktalarda arabuluculuk rolünde. Ve tabii en önemlisi Tal Koridoru. Tal Koridoru dünya küresel gıda güvenliğini temin etme noktasında çok belirleyici. Ve Türkiye buradaki rolüne devam edecek diye görüyoruz. Diğer bir mesele ise tabii küresel enerji arz güvenliği. Özellikle Avrupa'nın arz güvenliği açısından Türkiye'nin önemi bu son jeopolitik denklem bağlamında daha da gelişti. Burada Ruslar da Türkiye'yi bir alternatif çıkış olarak görüyorlar.
Evet.
Kendilerine yönelik yaptırımlara yerine Türkiye'nin bir hub enerji merkezi olması bağlamında girişimler var. Trakya'da bu anlamda Türkiye'nin doğalgaz hub olmasına yönelik Türkiye'nin yatırımları da olduğunu görüyoruz. Yine Türkiye'nin Orta Asya, Hazar, Kafkaslar'daki enerji kaynaklarını, İran-Irak hattının Avrupa'ya taşınması noktasında da kilit rolü iyice tahkim olmuş durumda. Dolayısıyla bu arada tabii Türkiye çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor açıkçası.
Türkiye'nin bundan sonraki süreç içerisinde de rol oynayacağını düşünüyorsun değil mi?
Muhakkak yani,
bu değişiklik olacak mıdır diyorsun Türkiye açısından?
Politikası bence devam edecek. Sayın Erdoğan buna çok önemsiyor ve Türkiye'nin çok lehine olduğunu ben bunu düşünüyorum açıkçası. Bazen krizler fırsatlara da dönüşüyor. Evet, savaş Türkiye'yi çok yıprattı ekonomik anlamda ama ciddi anlamda Türkiye'nin jeopolitik öneminin de artmasını beraberinde getirdi ve Türkiye bu fırsatları kullanıyor. Bunu kullanmaya da devam edecek. Dünya Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Türkiye ihtiyaç duymaya devam edecek.
Bir siyasi çatlak beklentisi vardı Avrupa içerisinde. Daha uzun süreli sonuçlarını görmedik Avrupa'da henüz ama erken sonuçlar açısından
görüyoruz yani malum. İşte az önce de ifade ettim, Anglo-Saksonlarla işte Doğu Blok ülkeleri çok daha şahin, savaşın eskale edilmesini arzu ediyorlar. Ama kıta Avrupa'sının geleneksel ülkeleri, Almanya, Fransa başta olmak üzere, artık bu işin çok uzadığını, kendilerine ciddi anlamda zarar verdiğini, Rusların da fazla köşeye sıkıştırılmaması gerektiği düşüncesindeler. Türkiye ile daha yakın bir pozisyona sahipler. Yani bir anlaşma yapılması noktasında. Çünkü onlar şimdi mesela enerji arz güvenliği açısından evet bu kışı atlattılar ama mesela bugün Dünya Enerji Ajansı yaptığı bir değerlendirmede yaz aylarında Avrupa'nın yine doğalgaz kıtlığı yaşayabileceği ifade ediliyor. Çünkü küresel bir resesyon dönemindeydi. Talep çok düşmüştü. Çok pahalı fiyatlarla Avrupa depolarını doldurmuştu ve bu süreci atlattılar. Ama bunu atlatırken de tabii 100 milyarlarca euro fazladan maliyet çıktı. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Ve Avrupa'daki enerji tüketimi %15-20 civarında azaldı. Yani sanayisinin üretimini düşürdü vesaire. Bunun yerine dışarıdan ithalat yapmak durumunda kaldı. Şimdi bu bir yıl evet bir şekilde tolere edildi ama ikinci yıl aynı şekilde devam edebilir misiniz? Bir de şimdi Rusya'nın üretimi geçen yıla nazaran çok daha azalmaya başladı. Hem petrol hem doğalgaz üretimi, hem yaptırımların getirdiği bir zorluk var. Bir de kritik teknolojilere erişemediği için hani orta vadede Rusya'yı daha çok etkileyecek dediğimiz yaptırımlar kendini gösterdikçe Rusya'nın üretimi düşecek. Dünyada artık küresel resesyondan çıkacağımız, Çin'in özellikle üretimi artırdığı bir dönemde, enerjiye talebin arttığı bir dönemde yeniden enerji fiyatları çok artabilir. Bu da Avrupa'yı yeniden ciddi anlamda etkileyebilir. Özellikle de tabii Fransa ve Almanya gibi ülkeler.
Evet, peki. Sevgili dinleyenler, bugün Türkiye'deki depremi ve depremin etkilerini konuştuk. Deprem bağlamında oluşan o diplomatik trafiği biraz değerlendirdik. Sonrasında da Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı tamamlandı. Nasıl bir yıl geride bıraktık ve bundan sonra Ukrayna Savaşı hangi yöne doğru evrilebilir, biraz onu konuştuk. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.
küresel analiz.